Ayrım 11.
İkinci Beyazıt'ın 3 şehzadesi de aralarından kim padişah olursa ötekileri öldüreceği için birbirini dikkatle gözetliyordu. Nitekim Selim babasının fermanını haber aldı ve kendisine verilmiş olan sözün çiğnendiğini görerek 40 bin kişilik kuvvetle Çorlu'da babasının kuvvetlerinin bulunduğu Karıştıran Ovası'na geldi. Sözde babasını ziyaret ederek elini öpmeye gelmişti. Şehzade Ahmet'in padişah olmasını isteyenler 2. Bayezid'i Selim'e karşı kışkırtmak için padişahın içinde bulunduğu saltanat arabasının perdelerini açtılar ve "Elinizi öpmeye gelen oğlunuzun kuvvetini görün, mürettep ve müsellah askerlerle oğul babayı böyle mi ziyaret eder?" dediler. Padişah 2. Bayezid'le oğlu Selim arasında savaş başladı. Selim'in kuvvetleri bozuldu, Selim de kaçtı. Artık Ahmet'in hükümdarlığı kesinleşmiş gibiydi. Padişah olmak için kalktı, İstanbul yakınlarına geldi. Ne var ki Ahmet'in İstanbul'a girmek için babasından izin istediği akşam 3000 Yeniçeri Ahmet'i istemezük diye ayaklandı. Veziri Azam Hersekzade Ahmet Paşa'nın, ikinci vezir Koca Mustafa Paşa'nın, Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa'nın, kaz askerlerden Müeyyet Zade Abdurrahman ve nişancı Tacizade Cafer Çelebilerin evlerini yağma ettiler. Veziri Azam korkudan saklandı ve hemen azledildi. Ahmet de Anadolu'ya geri döndü ve yeğeni Şehzade Mehmet'in vali olduğu Konya'yı kuşattı. Yeniçeriler Selim'in padişah olmasında diretiyordu. Sultan 2. Bayezid çaresiz Selim'i İstanbul'a davet etti. Selim kalkıp geldi İstanbul'a ama babasıyla sarayda değil açık havada at üstünde konuşmayı kabul etti. Saraya girerse tuzağa düşürülmekten korkuyordu. Baba oğul konuştular. 2. Bayezid asker neredeyse ben oradayım diyerek tahtı oğlu Yavuz Selim'e ister istemez terk etti. Eski padişahın artık tek istediği yılda 2 milyon akçe maaşla Dimetoka'ya gitmekti. İsteği kabul edildi ve görkemli bir heyetle yola çıkarıldı. Yeni padişah Yavuz Selim de babasını uğurladı. Ama 2. Beyazıt daha Dimetoka'ya varmadan Çorlu civarında ansızın ölüverdi. Yavuz babasını hem tahttan indirmiş hem de zehirletmişti. 1. Beyazıt'ı Ankara Savaşı'nda Timur devirmişti. 2. Beyazıt'ı da oğlu Yavuz Selim devirmiş oldu. Tarih Nisan 1512. Cem'in oğlu Oğuz Han'ı koruyup kolladığı için Fatih'in eski veziri azamlarından Gedik Ahmet Paşa'yı idam ettiren, sonra yeğeni Oğuz Han'ı boğdurtan, sonra da kardeşi Cem'in öldürülmesi için papaya 300 bin altın gönderen 2. Bayezid'in oğlu Yavuz tarafından devrilip zehirlenmesi üstüne kendisinin ağzından türküler yakıldı. Benim ekmeğimi tahfif edenler, beni koyup Selim Şah'a gidenler, hakikat rahına doğru varanlar, görün beyler bana nitti Selim Şah. 2. Beyazıt Yavuz'a tahtı bırakırken ufak bir ricada bulunmuştu. Sana karşı koymadıkları sürece kardeşlerini öldürme. Yavuz hı hı demişti. Dedesi Fatih 2. Mehmet böyle günler için değil de hangi günler için yapmıştı ki o ünlü yasayı? Yavuz şehzade boğdurtmaya önce ölmüş ağabeylerinin çocuklarından başladı. Bursa'ya geldi ve ilk olarak merhum ağabeyi Şeyhin Şah'ın oğlu Mehmet'i boğdurttu. Sonra merhum ağabeyi Alem Şah'ın oğlu Osman'ı boğdurttu. Sonra da sıra hayattaki iki ağabeyine geldi, Korkut'la Ahmet'e. Gerçi Şehzade Korkut Fatih'in rehin tuttuğu torunu, benim vicdanımda mülk ve devlete cidden rağbet yoktur. Muradım bir köşede huzur edip devamlı devletiniz duasına muvazebettir diyordu ama Yavuz da yaş tahtaya basmak istemiyordu. Tuttu önde gelen kişilerin ağzından Şehzade Korkut'a baş kaldırmayı öneren kışkırtıcı mektuplar yazdı. Şehzade Korkut da bu oyuna düştü ve gerekirse saltanata sahip çıkabileceğini açığa vurdu. Vay, demek hala hırsı vardı Şehzade Korkut'un. Yavuz Bursa'dan kalkıp doğru Manisa'ya Şehzade Korkut'un sarayını kuşatmaya gitti. Korkut haber aldı Yavuz'un geldiğini. Yükte hafif pahada ağır ne varsa toparlayıp sakalını da beyaza boyayarak sarayının arka kapısından tüydü. 3 hafta kadar mağaralarda saklandı. Bir köylü saklandığı yeri ihbar etti. Yavuz'un adamları yakaladılar Korkut'u. Bursa'ya getirilirken de bir gece Emet kasabasında uyuduğu sırada kapıcıbaşı Sinan Ağa tarafından kementle boğuldu. Cesedi Bursa'da Orhan Gazi türbesine gömüldü. Şehzade Korkut'un oğlu Yavuz Selim'in yanında rehin duruyordu. Yavuz onu da boğdurttu. Sıra geldi Yavuz'un 2. ağabeyi Şehzade Ahmet'e. Yavuz önce Şehzade Ahmet'le gizli gizli mektuplaşan Veziri Azam Koca Mustafa Paşa'yı Bursa'da boğdurttu. Sonra Şehzade Korkut'a uyguladığı yöntemi Şehzade Ahmet'e de uyguladı. Devlet adamlarının ağzından kendisine şu mealde mektuplar yazdı. Şehzadelerin ve Veziri Azam Koca Mustafa Paşa'nın katlinden çok mustarip ve zor durumdayız. Ordunuzla Bursa'ya gelirseniz size hemen iltihak edeceğiz. Şehzade Ahmet inandı bu mektuplara ve Bursa'yı kuşatmak için yola çıktı. Yenişehir Ovası'nda ordular karşılaştı. Şehzade Ahmet yazılan mektupların uydurma olduğunu anlamıştı ama iş işten geçmişti. Savaşı sürdürmek zorunda kaldı, ordusu bozuldu, kendisi de attan düşerek yakalandı. Padişah olan küçük kardeşi Yavuz Selim'in karşısına getirdiler Şehzade Ahmet'i. Hayatının bağışlanmasını rica etti Yavuz'dan. Sultan Selim kulak asmadı bu ricaya ve Şehzade Ahmet'i hemen boğdurttu. Ahmet'i de korkusu da boğmuş olan kapıcıbaşı Sinan Ağa boğdu kementle. Şehzade Ahmet'in oğullarına gelince Süleyman da Alaaddin Kahire'ye kaçıp orada vebadan öldüler. Murat Şah İsmail'in yanına kaçtı, orada öldü. 15 yaşındaki Kasım da Memlük Sultanı Gavri'nin yanına kaçtı. Yavuz Selim Mısır'ı zapta gidince Kasım kölelerinin ihbarı üstüne Yavuz'un adamları tarafından yakalandı ve zindana kondu. O sırada Sultan Selim Şam'daydı. Kasım'ın yakalandığını kendisine bildirme olanağı yoktu. Üstelik Kasım'ın her an kaçırılması da söz konusuydu. Yavuz Selim'in adamları düşündüler, taşındılar, Şehzade Ahmet'in oğlu Şehzade Kasım'ı öldürmeye karar verdiler ve kendisini boğduktan sonra başını keserek bir çekmece içinde Yavuz Selim'e götürdüler. Şehzade Ahmet'in Osman adındaki oğlunun ne olduysa pek bilinmiyor. Fatih yasası sadece karındaşların katline izin verirken uygulamada öldürme eylemi şehzadelerin çocuklarını da kapsamıştır. O kadar ki Hammer'a göre sadece şehzadeler ve şehzadelerin oğulları değil, padişah kızlarının oğulları dahi doğar doğmaz boğularak öldürülüyorlardı. Bütün bu siyasal cinayet bolluğu yine de Osmanlı İmparatorluğu'nda iktidar kavgalarıyla sık sık baş gösteren ve gitgide kronikleşen ayaklanmaları önleyememiştir. Yavuz Selim de onca siyasal cinayete rağmen ancak 8 yıl kalabildi iktidarda. 50 yaşında sırtında çıkan bir şiiri pençe yüzünden ayrıldı dünyadan. Tarih 1520. Babası 2. Beyazıt'ı devirdikten sonra zehirletip öldürmüş 2 ağabeyiyle 6 yeğenini, yani toplam 8 şehzadeyi ve ayrıca 3 de veziri azamı boğdurtmuştu. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman'ın ise öldüreceği erkek kardeşi yoktu. O sadece kendisine kafa tutan 2 oğluyla bazı torunlarını ve büyük amcası Cem'in oğluyla torunlarını öldürttü. Bölüm 8. Kanuni'nin Rodos'ta boğdurttuğu Katolik şehzadeler, Yavuz Selim'in gizli kalmış oğlu Üveyis Paşa, Hürrem Sultan'ın kanlı dolapları, Ramazan gecesi sarayda boğulan Vezir-i Azam İbrahim Paşa, oğullarını öldürten 2. Padişah, Şehzade Mustafa'ya saldıran 7 dilsiz cellat, Şehzade Beyazıt da kementten kurtulamadı. Haydi bu kez de azıcık sinematografik bir girişle başlayalım yazıya. Yıl 1522. Rodos'un denize bakan tepelerinden birindeki Erimo Castro şatosunun avlusu. Ayaklarında kısa konçlu şövalye botlarıyla bacaklarına sımsıkı yapışık siyah bir şövalye çorap pantolu, sırtında fitilli dilimleriyle mor kadifeden geniş omuzu daracık belli bir şövalye kemeri ve sapı sedef kakmalı bir hançer bulunan orta yaşlı bir adam, kuşkulu bakışlarla avludaki arabaya eşya yükleyip duran uşakları izliyor. Yanında kendisi gibi giyinmiş 20 yaşlarında bir delikanlı duruyor. Onun da yanında şapkası tül peçeli uzun roplu bir hanım ve 2 genç kız var. Besbelli ki şatodaki aile bir yerlere gitmeye hazırlanıyor. Derken başı tolgalı, eli kargılı bir yığın asker giriveriyor şatonun avlusuna ve şövalye ailesini çevresini kuşatarak tutukluyor hepsini. Tutuklananlar Fatih Sultan Mehmet'in Cem Sultan'dan olma torunu Şehzade Murat ile onun oğlu Şehzade Cem ve karısıyla 2 kızıdır. Kanuni Sultan Süleyman 1520'de babası Yavuz Selim'in yerine tahta çıktığı zaman 25 yaşındaydı. Büyük amcası Cem Sultan'ın Alexander Borgia tarafından zehirlenerek öldürüldüğü yıl, yani 1495'te doğmuştu. Tahta çıktıktan 2 yıl sonra Rodos'u kuşatıp orasını zapt etti. Ve adanın bundan böyle Osmanlı egemenliğine geçtiğini kabul eden anlaşmaya da gizlice bir madde koydurdu. Rodos şövalyelerinin başkanı Villa de Lizel adam, Cem Sultan'ın Rodos'ta yaşamakta olan şehzadesi Murat'la ailesini kendisine teslim edecekti. Kanuni'nin aşırı ısrarı üstüne Rodos şövalyelerinin başkanı Cem'in 50 yaşındaki oğlu Şehzade Murat'la oğlu Cem'i ve karısıyla 2 kızını tutuklatıp 1. Süleyman'a teslim etti. Şimdi olayı bir de İsmail Hamid Danişmend'in anlatımından okuyalım. Bu prensin hangi tarihte Mısır'dan Rodos'a gelip şövalyelere iltica ettiği belli değildir. Belki de Yavuz'un Mısır seferi esnasında Kahire'den kaçıp Rodos'a can atmıştır. Şehzade Murat Rodos'ta pek iyi karşılanmış ve kendisine Erimo Castro şatosu tahsis edilmiştir. Karısıyla çocukları da yanında bulunan Şehzade Murat Rodos muhasarasında şehrin içine çekilmiş ve şehir teslim olduğu zaman mağluplarla beraber Avrupa'ya kaçmak üzere şövalye kıyafetine girip bir yahut iki oğluyla beraber yolculuğa hazırlanmıştır. Via de Lizel adam anlaşmadaki gizli madde gereğince Zavallı şehzade Murat'la ailesini Kanuni'ye teslim etmiştir. Sultan Cem'in dünyaya gelmiş olmaktan başka bir kabahati olmayan o bedbaht varisi bir yahut iki oğluyla beraber 27 Aralık 1522 Cumartesi günü boğularak idam edilmiş ve karısıyla iki kızı da İstanbul'a gönderilmiştir. Yavuz Selim 8 yıllık bir iktidardan sonra 1520'de 50 yaşındayken öldüğü zaman arkasında 6 kız çocuğuyla sadece bir erkek çocuğu bırakmıştı. O nedenle de Sultan 1. Süleyman olarak tahta çıkan o erkek çocuğu Uzun Çarşılı'nın dediği gibi kendisine rakip olacak kardeşleri bulunmadığından dolayı kardeş cesedi üstüne basarak çıkmamıştı tahta. 1300'de devleti kuran Osman Gazi'den Kanuni'ye kadar sıralanan 9 padişah arasında Orhan Gazi'den başka aile yakınlarından birilerini öldürmemiş hiç kimse yoktu. Erkek kardeşi bulunmadığı için Kanuni ellerini kana bulaştırmadan iktidara gelmiş, 2. Osmanlı hükümdarı sayılacaktı neredeyse. Ama olmadı. Padişahlığın 2. yılı bitiminde Rodos'u alınca büyük amcası Cem'in oğluyla torununu inat ve ısrarla yakalatıp laf ola boğdurttu ikisini de. Oysa her ikisi de din değiştirip Katolik oldukları için siyasal bir rekabete girişmelerinin binde bir dahi olasılığı yoktu. O Kanuni Sultan Süleyman ki tahta çıktıktan sonra o zamana kadar gizli tutulmuş bir erkek kardeşi olduğunu öğrenmiş ve ona asla dokunmamıştı. O kardeşin adı Üveys Paşa'ydı. Yavuz Selim'in şehzadeliği sırasında bir cariye ile olan ilişkisinden dünyaya gelmişti. Cariye Yavuz'dan gebe kalınca kendisi önemli kişilerden birisiyle evlendirilmiş ve doğum gizli tutulmuştu. Bebek de Yavuz'un sarayına alınmıştı. 1. Süleyman gizli kardeşi Üveys Paşa'yı öldürmek şöyle dursun Yemen'e biraz uzakça dahi olsa beylerbeyi olarak atadı. Ve Üveys Paşa'nın oralarda çıkan bir ayaklanmada öldürüldüğünü öğrenince de gözleri dola dola "O benim baba bir kardeşimdi" diye bir süre içini çekti. Tarih 1545. Kendisine "onu niçin fitne ihtimaline binaen öldürmediniz" diye sorulduğu zaman da şu yanıtı vermişti. "Gönlümdeki Allah korkusu o işe daima engel olmuştur." Gizli kardeşi Üveys Paşa'yı öldürtmesine gönlündeki Allah korkusunun engel olduğu Kanuni Sultan Süleyman, işin içine Hürrem Sultan'la damadı Rüstem Paşa'nın kışkırtmaları girince, en yakın dostu ve veziri azamı İbrahim Paşa'yı da gözünü kırpmadan boğdurtacaktır. Oğlu Şehzade Mustafa'yı da, hatta Hürrem'in ölümünden sonra hızını alamayıp ikinci oğlu Şehzade Beyazıt'ı da ve hatta onların çocuklarını yani özbeöz torunlarını da. Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük oğlu Şehzade Mustafa Kanuni henüz Manisa'da şehzadeyken Lehistan kökenli olduğu söylenen Mahidevran Sultan'dan doğmuştu. Ne yapmalı ki Mahidevran Sultan'a çok çabuk yeni bir kuma geldi. Bir Rus papazının kızı olduğu söylenen Roksalan, yani Osmanlı tarihlerindeki adıyla Hürrem Sultan. Hürrem Sultan da 4 oğlan çocuğu doğurdu 1. Süleyman'a: Selim, Beyazıt, Mehmet ve Cihangir. Bunlardan Şehzade Mehmet Manisa Sancakbey'i iken genç yaşta öldü. Kanuni'nin padişah olduğu yıllarda da peş peşe 3 oğlu ölmüştü. 3'ü de küçük yaştaydılar. Ve 1. Süleyman 40'ını aşınca ve hükümdarlığın 16. yılına basınca Hürrem Sultan düşünmeye başlamıştı. Sultan Süleyman ölecek olursa yerine kim geçecekti? Gerçi Şehzade Mustafa en büyük şehzadeydi ama Hürrem kendi doğurduğu Şehzade Beyazıt'ın hünkâr olmasını istiyordu. En büyük engel padişahın hem çocukluk arkadaşı hem de 13 yıllık veziri azam Makbul İbrahim Paşa'ydı. İbrahim Paşa Şehzade Mustafa'dan yanaydı. Öyleyse önce İbrahim Paşa engelini ortadan kaldırmak gerekiyordu. Kulaktan kulağa hemen bir fısıltı dolaştırılmaya başlandı. Veziri azam İbrahim Paşa padişah olma sevdası güdüyor. Sonunda Kanuni'nin kulağına kadar geldi bu söylentiler. Kanuni de zaten bir aylık şımarmış olan İbrahim Paşa'ya kızıyordu. Veziri Azam Ramazan ayının 22. gecesi 6 Mart 1536'da saraya davet olundu ve o gece saraydaki dairesinde uyurken Cellat Ali ile yardımcıları tarafından boğularak öldürüldü. Aradan geçti 17 yıl. Kanuni Sultan Süleyman neredeyse 60'ına dayanmıştı. Hayattaki 4 oğlundan Şehzade Mustafa 39, Selim 30, Beyazıt 28, Cihangir de 23 yaşındaydılar. Ve babaları yaşadıkça hepsinin de kaygısı artıyordu. Hürrem Sultan'ın derdi ne yapıp yapıp oğlu Şehzade Beyazıt'ı padişah yapmaktı. Büyük Şehzade Mustafa hakkında bir çürütme tezgahı hazırlandı. Şöyle ki, Veziri Azam Rüstem Paşa Kanuni ile Hürrem Sultan'ın damadıydı ve çok yakındı Hürrem Sultan'a. Oturdu Şehzade Mustafa'nın İran Şahı ile gizlice mektuplaştığını gösteren bir takım uydurma mektuplar yazmaya başladı. Mektupların altına Mustafa'nın taklit ettiği imzasını atıyordu. O sıralarda İran Şahı Tahmasp Osmanlı'ya karşı saldırıya geçmişti. Kanuni Sultan Süleyman da İstanbul'da kalmış ve İran'ın üstüne Rüstem Paşa'yı göndermişti. Veziri Azam Rüstem Paşa Aksaray'a gelince durdu ve Kanuni'ye şu haberi gönderdi. Asker Şehzade Mustafa'ya eğilimli, kocadığı için sefere çıkamayan padişahı tahttan indirip yerine Mustafa'yı çıkarmak gerektiği söylentileri dolaşıyor. Padişahın bizzat gelerek ordunun başına geçmesi için orduyu Aksaray'da bekletiyorum. Kanuni Sultan Süleyman bu haberi alınca Rüstem Paşa'yı geri çağırdı. 1553 Ağustos'un sonlarında da İran seferine bizzat kendisi çıktı. Bundan sonrasını Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşı'nın anlatımından okuyalım. Kanuni'nin yönettiği ordu Bolvadin'e gelince Manisa valisi Şehzade Selim orduya gelerek el öptü. Bundan sonrası padişah Konya Ereğlisi'ni geçip Aktepe konağına gelince sefere katılacak olan Şehzade Mustafa orduya iltihak ederek çadırı kuruldu. Ertesi günü kanun üzere ileri gelen devlet adamları Mustafa'nın çadırına gidip el öptüler ve hilat giydiler. Bundan sonra şehzade babasının elini öpmek üzere divanhane çadırına geldi. Vezirler selamlayıp önüne düşüp çadıra kadar getirdiler. Çadıra girdiği zaman babasını göremeyince şaşırdı. Yedi dilsiz kendisini karşıladılar ve hemen üstüne atılarak boğmak istediler. Şehzade Mustafa bunların elinden kurtulup babasının yanına doğru kaçarken saray ademelerinden Zal Mahmud Ağa arkasından yetişip şehzadeyi altına alıp boğdu. Şehzade Mustafa boğulurken Kanuni Sultan Süleyman da aynı çadırın içinde bir perdenin gerisinde miydi değil miydi tartışmalıdır. Mustafa'nın boğulmasına yardımcı olan Zal Mahmud sonradan vezir olan Zal Mahmud Paşa'dır. Pehlivanlığıyla ünlüymüş. Mustafa'yı kurtarmak için peşinden içeri girmek isteyen adamları ise divanhane çadırının kapısı önünde öldürülmüş. Bir söylentiye göre de Şehzade Mustafa'yı boğmaya kalkan yedi dilsiz cellat daha önce Makbul İbrahim Paşa'nın boğulmasına yardım eden dilsiz cellatlarmış. Mustafa'nın öldürüldüğünü öğrenen Yeniçeriler Vezir-i Azam Rüstem Paşa'ya karşı ayaklanmaya kalkmışlar. Kanuni Sultan Süleyman da hemen o sırada Rüstem Paşa'yı Vezir-i Azamlıktan azletmiş. Kanuni'nin pek sevdiği için yanından hiç ayırmadığı kamburumsu ama ince, zarif, şair, küçük bir oğlu daha vardır, Cihangir. Cihangir'in de annesi Hürrem Sultan'dır. Ancak Cihangir öz ağabeylerinden çok üvey ağabeyi Şehzade Mustafa'ya hayranmış. Onun Aktepe'de nasıl boğularak öldürüldüğünü görünce bu Karabasanlı ağır acıya dayanamamış ve aynı yıl o da ölmüştür. Mustafa'nın öldürülmesiyle ilişkili olarak ikinci bir siyasal cinayet daha işlenmiş, onu da İsmail Hamid Danişment'ten öğreniyoruz. Bu büyük faciayı ikinci bir facia daha takip etmiştir. Osmanlı menbaalarında meskut geçildiği halde Garp menbaalarına akseden bir rivayete göre Sultan Mustafa'nın Bursa veyahut Amasya'da bulunan küçük yaştaki oğlu da dedesinin emriyle bugünlerde anasının kucağından alınıp boğularak idam edilmiştir. Taşlıcalı Yahya Bey Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi üstüne o yıllarda Yeniçerilerin ağzından düşmeyen bir mersiye yazmıştır. Şöyle başlayan bir mersiye: Medet medet ki cihanın yıkıldı bir yanı, ecel celalileri aldı Mustafa Han'ı. Rüstem Paşa ikinci kez Vezir-i Azam olduğu zaman bu mersiyeyi yazmış olmasına ötürü Taşlıcalı Yahya Bey'i öldürtmeye kalkmış, ancak Kanuni bu idama karşı çıkmış ve Taşlıcayı 30 bin akçelik bir zihamet ile İzvornik sancağına göndererek İstanbul'dan uzaklaştırmıştır. Ve tuhaf bir rastlantı, Kanuni'nin yerine oğlu Beyazıt'ı hazırlamak için onca hainane planlar yapıp kanlı dolaplar çeviren Hürrem Sultan, 1. Süleyman'dan 8 yıl önce Şubat 1558'de ölüvermiştir. İki oğlu da birbirine düşmüşler, Şehzade Beyazıt İran'a kaçmak zorunda kalmış ve orada çocuklarıyla birlikte boğularak öldürülmüştür. 1300'den 1566'ya kadar saltanat sürmüş 10 padişah içinde Sultan 1. Süleyman, oğlu Savcı Bey'i öldüren Sultan 1. Murat'tan sonra evladını idam ettiren 2. padişah olmuştur. Hem de bir değil, iki evladını. 1. Süleyman muhteşem olmasına muhteşemdi ama anlaşılıyor ki acımasız olmasına da aşırı acımasızdı. Bölüm 9. Güdük kalmış bir cumhuriyetçilik, Gazi'nin imparatorluk eleştirisi, Kanuni'nin damadı Rüstem Paşa'nın akıl almaz serveti, Lala Mustafa Paşa'nın mektup tezgahı, Şehzade Beyazıt'ın düşürüldüğü tuzak, bitmeyen saray entrikaları, 3 yaşında boğulan minik Şehzade Osman. Bizde cumhuriyetçilik anlayışıyla inancının geçmişten kaynaklanan köklü bir düşünce akımına dayanmaması ve antik çağlarla da köprü kuran cumhuriyetçi bir felsefenin yüzyıllar içinde derinliğine işlenerek toplumun ortak bilincine damla damla mal edilmemiş olması, ister istemez Osmanlı tarihinde tabulaştırarak önünde her zaman diz çökülmesi gereken bir toteme çevirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun politikalarıyla Osmanlı sultanlarını yerden yere çalarak ilk kez kim eleştirmiştir biliyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal. 1 Mart 1922'de Büyük Millet Meclisi'nin 3. toplantı yılını açarken yaptığı konuşmada şöyle diyordu: 7 asırdan beri cihanın dört bir köşesine sevk ederek kanlarını akıttığımız, kemiklerini topraklarında bıraktığımız ve 7 asırdan beri emeklerini ellerinden alıp israf eylediğimiz ve buna mukabil daima horlama ve hakaret ile mukabele ettiğimiz ve bunca fedakarlık ve ihsanlarına karşı nankörlük, küstahlık, zorbalıkla uşak seviyesine indirmek istediğimiz bu gerçek sahibin huzurunda, o zamanki Türk köylülerini kastediyor, bugün utanç ve saygıyla hakiki durumumuzu alalım. İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı konuşmada da şöyle diyordu: "Bizim milletimiz de böyle fatihlerin arkasında serserilik etmiş ve kendi ana yurdunda çalışmamış olmasından dolayı bir gün onlara, iktisaden güçlenmiş olan ülkelere mağlup olmuştur." 25 yıl kadar önce bir gün Gazi'nin eleştirilerindeki yıldırımlı cümlelerden birini tırnak içinde bir yazıma almıştım. Bir hafta sonra Cumhuriyet Savcılığından bir çağrı geldi. Savcı Gazi'ye ait olan cümlede suç unsuru görmüştü. Yazıda Gazi'nin adı geçmediği için de beni daha önce açtığı davaların uzantısında bir kez daha zora sokmak fırsatını yakaladığına inanıp hakkımda yeni bir soruşturma başlatmaya kalkmıştı. Yazar düşmanlığı gerçekten çok gelişmiştir bizde. Sorgulamada içinde suç unsuru bulunduğu iddia edilen cümlenin Atatürk'e ait olduğunu söyledim ve kaynağını gösterdim. Savcı o zaman başka dedi, keşke o sözü Atatürk'ün söylemiş olduğunu da yazsaydınız. O zamanki Cumhuriyet Savcısının ceza hukuku anlayışına göre yazılan söz Gazi'ye ait olunca nurani ve rahmani, başkasına ait olunca da melunane ve iblisane oluyordu. Sivil yahut militer, yüreğinde yanan vatan aşkının ateşiyle başa geçip bozuklukları düzeltmek ve resmi siyah arabalarda egemenliğini fosurdatmak isteyen yüzlerce politikacı, yerli yersiz "Atatürk şöyle dedi, Atatürk böyle dedi" diye az gırtlak patlatmamıştır. Bir tanesinin nutkunda dahi Gazi'nin Osmanlı sultanları hakkında İzmir İktisat Kongresi'nde yapmış olduğu geniş analizlerden bir tek alıntı bulamazsınız. Neden? Çünkü beyinselliklerinin öz elektriğinde cumhuriyetçilik felsefesinin elektronları yoktur. Cumhuriyetçiliğin ne olup olmadığını tüm boyutlarıyla algılayamadan demokrasi taklidi yapmaya kalkınca anlamsız ve belalı bir takım kör dövüşlerinden kurtulamamakla dolağındır. Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük oğlu Şehzade Mustafa'yı boğdurtmasına damadı ve Veziri Azam Rüstem Paşa neden olmuştu. Şehzade Mustafa'nın babası aleyhinde İran Şahı ile mektuplaştığını iddia ederek altına Mustafa'nın imzasını taklit edip attığı bir takım uydurma mektuplar yazmıştı. Bu yetmemiş, ayrıca Mustafa'nın Yeniçeri ile bir olup Kanuni'yi devirme hesapları içinde olduğu haberlerini de uçurmuştu padişahı. Rüstem Paşa Hürrem Sultan'ın da damadıydı. Kanuni'nin ondan olma kızı Mihrimah Sultan'ın kocasıydı. Ve Hürrem Sultan kendi oğullarından Şehzade Beyazıt'ın tahta çıkması için damadıyla birlikte hazırlıyordu bütün bu kumpasları. Sultan Süleyman'ın kumandasındaki ordu İran üstüne giderken Konya Ereğlisi'nden sonra Aktepe mevkiinde Şehzade Mustafa idam edilince Yeniçeriler öfkelenmişti. Kanuni de ortalığı yatıştırmak için Veziri Azam Rüstem Paşa'yı o an azletmiş, yerine Kara Ahmet Paşa'yı Veziri Azam yapmıştı. Profesör İsmail Hakkı Uzunçağçılı Rüstem Paşa hakkında şunları yazıyor: